Ayrım 8.
Kendilerine hem doğal hem de ebedi olduğu söylene gelen evlilik ve aile kurumuna ilişkin yeni ve değişik bir bakış açısı edinmektedirler. Kapitalist sınıfın amaçlarına hizmet eden bir kurumun çalışan insanların ya da kadınların ihtiyaçlarına hizmet edemeyeceği şeklindeki kaçınılmaz değerlendirmeyi yapmaya başlamışlardır. Dahası Kurtuluş Hareketi içindeki kadınlar, aile biriminin ötesinde gözlerini kapitalist sistemin çevresine çevirmekte ve onun varlığını devam ettirmesi hakkını da sorgulamaktadırlar. En azından ileri kesimler kapitalist toplumun doğasına ilişkin olarak Engels'in temel önermelerini kabul etmektedirler. Büyüyüp geliştikçe de başkaldıran genç kadınlar, genç erkekler gibi bunun tarihteki en ahlak dışı ve rezil sistem olduğunu görebilirler. Bu toplum soykırım savaşlarıyla, ırksal ve cinsel baskılarla dolu olan ve yoksulları, zayıfları insanlıktan çıkaran bir toplumdur. Kendi gıdasını, havasını, suyunu kirleten, yoz politikacılar yetiştiren bir toplumdur. Kısaca her şeyin özel mülkiyete ve kâr etmeye bağımlı kılınıp feda edildiği bir toplumdur. Bütün bunlar başkaldıran kadınlar için o kadar isyan ettiricidir ki, Kurtuluş Hareketi'nin yeni aşaması çok güçlü bir antikapitalist eğilimle başlamıştır. Baltimore'da yayınlanan derginin başyazısında ortaya konulduğu gibi, kadınların istediği dünyanın tümden dönüştürülmesidir. Bundan bir nebze azı değil. Bu antikapitalist, prososyalist akımın güçlenmesi beklenebilir. Bu kadınların çoğunun hala emin olmadıkları şey, kapitalizmin yerine geçecek toplumun ne tür bir toplum olacağı ve bu yer değiştirmeyi etkilemek için gerekli araç ve güçlerin niteliğidir. Bazıları gerçek anlamda Marksist olmayan ve kadınların kurtuluşu hareketini anlamayan çeşitli radikal gruplar tarafından yüzgeri edilmişlerdir. Bu kadınlar Sovyetler Birliği gibi kapitalizm sonrası ülkelerin kadınların kurtuluşu konusunda eksiksiz bir program uygulamayan bürokrasilerine haklı olarak kuşku beslemektedirler. Ancak şimdiden bazılarının fark ettiği gibi zamanla birçoğu Marx ve Engels'in program ve geleneklerinin bugün GSA, Genç Sosyalistler Birliği ve SWP, Sosyalist İşçi Partisi gibi kuruluşlar tarafından sürdürüldüğünü göreceklerdir. Bu arada bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde kadınların kurtuluşu hareketi öylesine devasa adımlar atmıştır ki, bu mücadele içindeki kadınların başlangıçta karşılaştıkları alaycı tepkiler ve küçümsemeler azalmış, hatta bazı yerlerde yok olmuştur. Şimdi bunun yerini bu harekete duyulan giderek artan bir saygı almıştır. Hatta harekete sempati duyan erkekler arasında kadınların kurtuluşu mücadelesinin kendi kurtuluşlarına da yardımcı olacağı yolunda bir umut bile doğmaktadır. Bu düşünce Richard E. Ferson'ın nedense Luke mecmuasında çıkan 16 Aralık 1969 Kadınların Öfkesi başlıklı makalesinde dile getirilmiştir. Ferson kadınların tarihte oynadıkları insanileştirici role atıfta bulunarak bütün bunlar muazzam bir sonuç doğurabilir. Erkekler üzerindeki etkisi gerçekten de hayırlı olabilir. Belki de böylece erkek de kurtulur demekte ve sözlerini şöyle bitirmektedir. Kadınların devrimi insanların gerçek bir devrimine, yani potansiyelimizin bunca azı ile yetinmeye artık katlanamayacağımız, bizlerin sömürülmesi ve aldatılmasına artık izin vermeyeceğimiz, çevremizin kirletilmesine ve çocuklarımızın tehlikeye sokulmasına artık suskun kalmayacağımız, insan ilişkilerimizin yüzeyselliğine ve anlamsızlığına artık katlanamayacağımız, insanlar arası çatışmaların nihai çözümü olarak savaşı ve şiddeti hoş görmeyeceğimiz bir devrime yol açabiliriz. Aslında insanların gerçek bir devrimi şeklindeki bu formülasyonla sosyalist formülasyon arasında fark yoktur. Kadınların kurtuluşu mücadelesinin kendi başına bugün önümüzdeki ikileme devrimci bir çözüm getiremeyeceğini biliyoruz. Kadınların yeni ve daha iyi bir toplum için ellerindeki bütün kozları açacakları mücadelede müttefiklere ihtiyacı vardır. Bu müttefikleri erkek işçiler ve yanı sıra öğrenciler, siyahlar ve diğer ezilen kesimler içinde bulacaklardır. Aynı zamanda kurtuluş mücadelesi daha güçlü bir atılım kazandıkça ve çalışan kadınlar arasında daha derine nüfuz ettikçe, işçi sınıfı güçlerindeki antikapitalist potansiyeli harekete geçirecek bir katalizör rolü oynayabilir. Kadınlar kast mı, sınıf mı, ezilen cins mi? Bu makale ilk olarak International Socialist Review'un Eylül 1970 sayısında çıkmıştır. Bugün kadınların kurtuluşu mücadelesinin içinde bulunduğu yeni aşamanın ideolojik düzeyi geçen yüzyılın feminist hareketinden daha ileri bir noktadadır. Bugün bu harekete katılanların birçoğu kapitalizmin Marksist analizine itibar etmekte ve kadınların ezilmesinin kökenleri konusunda Engels'in klasik açıklamasına katılmaktadırlar. Bu ezilme aile, özel mülkiyet ve devlet üzerine kurulu olan sınıflı toplumun gelişimiyle ortaya çıkmıştır. Ancak Marksist yaklaşımlar hala büyük ölçüde yanlış anlaşılmakta ve yanlış yorumlanmaktadır ve bu da kendilerini radikal ya da sosyalist olarak kabul eden bazı kadınların bu yoldan ayrılmasına ve teorik olarak yönelişsiz kalmalarına yol açmıştır. Kadınların çocuk doğurma işlevleri yüzünden her zaman engellenmiş oldukları mitinin etkisinde kalan bu kadınlar, kadınların ezilmesinin köklerini en azından kısmen de olsa biyolojik cinsel farklılıklara bağlamaya yatkınlık göstermektedirler. Gerçekte bu ezilmenin nedenleri tamamen tarihsel ve toplumsal niteliktedir. Bu kuramcıların bazıları kadınların özel bir kast ya da sınıf oluşturduğunu savunurlar. Bu türden tanımlar yalnızca Marksist görüşlere yabancı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kadınların esas düşmanının kapitalist sistem değil de erkekler olduğu yolundaki hatalı sonuca da götürmektedir. Ben bu kanıyı tartışmayı öneriyorum. Marksist yöntemin kadının aşağılanmasının kökenini açıklamada temel oluşturan bulguları aşağıdaki önermelerle şöyle özetlenebilir. Birincisi, kadınlar her zaman ezilen, ikinci cins değildiler. Antropoloji ya da tarih öncesinin incelenmesi bunun tersini gösterir. Kabile kolektivizmi dönemi olan ilkel toplum boyunca kadınlar erkeklerle eşitti ve erkekler tarafından da eşit görülürlerdi. İkinci olarak kadınların yıkıma uğraması anaerkil klan komününün çözülüşüne ve bunun yerine ataerkil aile, özel mülkiyet ve devlet iktidarı gibi kurumlarıyla sınıflı toplumun almasına denk düşmektedir. Kadının toplumsal statüsündeki bu değişikliğe yol açan kilit faktörler, avcılık ve toplayıcılık ekonomisinden tarım, hayvancılık ve kentsel zanaatlara dayalı çok daha üstün bir üretim tarzına geçilmesiyle ortaya çıktı. Cinsler arasındaki ilkel iş bölümünün yerini daha karmaşık bir toplumsal iş bölümü aldı. Emeğin daha verimli bir hale gelmesi, toplumun çeşitli parçaları arasında önce farklılaşmalara, daha sonra da derin bölünmelere neden olan bir şeye, kayda değer miktarda bir artık ürünün oluşmasına yol açtı. Büyük çaplı tarım, sulama ve yapım projelerinde ve de hayvancılıkta erkeklerin yönetici rol oynamaları sayesinde bu artı serveti erkeklerden oluşan bir hiyerarşi giderek özel mülkiyet olarak kendine mal etti. Bu da kendi payına erkeğin mülkiyetinin yasal sahipliğinin ve mirasçılığının sağlanması için evlilik kurumunu ve aileyi zorunlu kıldı. Tek eşli evlilik yoluyla kadın tümüyle kocasının denetimi altına sokuldu. Böylece koca da servetini miras bırakacak meşru oğullar edinmeyi sağlamış oluyordu. Toplumsal üretimin çoğu faaliyetinin erkekler tarafından üstlenilmesi ve aile kurumunun yükselişiyle birlikte kadınlar kocalarına ve ailelerine hizmet için evlere kapandılar. Daha sonra din tarafından da kutsanan özel mülkiyet, erkek egemenliği ve baba ailesi kurumlarını güçlendirmek ve meşrulaştırmak için devlet aygıtı oluştu. Kadınların ezilmesinin kökenlerine ilişkin Marksist yaklaşım özetle budur. Kadının boyun eğişi bir cins olarak yapısındaki herhangi bir biyolojik yetersizlikten ileri gelmemişti. Bu eşitlikçi anaerkil gens ya da klan toplumunu imha ederek yerine ortaya çıktığı andan itibaren cinslerin eşitsizliği de dahil olmak üzere çok çeşitli türden ayrımlar ve eşitsizliklerle damgalanmış ataerkil sınıflı toplumu koyan devrimci toplumsal değişikliklerin sonucuydu. Kadınların tarihsel olarak düşüşünden bu özü itibariyle baskıcı sosyoekonomik örgütlenmenin güçlenmesi sorumludur. Ama kadınların düşüşü aynı zamanda erkeklerin başına gelenler göz önüne alınmadan ne tam olarak anlaşılabilir ne de kadınların kurtuluşu için doğru bir siyasal ve toplumsal çözüm ortaya çıkarılabilir. Anaerkiği ve onun komünel toplumsal ilişkilerini tuzla buz eden ataerkil sınıfsal sistemin aynı zamanda onun erkek ortağı olan kardeş erkeği ya da erkeklerin kabilevi kardeşliğini de paramparça ettiği görmezlikten gelinir. Kadının devrilmesi çalışan erkek yığınlarının yönetici erkekler sınıfına boyun eğdirilmesiyle at başı gitmiştir. Bu gelişmelerin anlamı Morgan, Engels ve diğerlerinin ilkel komünizm olarak betimledikleri kabile yapısının temel niteliğinin incelenmesiyle daha iyi görülür. Klan komünü hem kadınların kardeşliği hem de erkeklerin kardeşliği idi. Anaerkinin özü olan kadınların kardeşliği onun kolektivist niteliğinin işaretiydi. Kadınlar kız kardeşler topluluğu olarak birlikte çalışıyorlardı. toplumsal emekleri bütün topluluğu büyük ölçüde ayakta tutuyordu. Çocuklarını da ortak yetiştiriyorlardı. Tekil bir anne kendi çocuğu ile klan kız kardeşlerinin dölleri arasında bir ayrım yapmıyor ve çocuklar da kendi paylarına bütün büyük kadınları anneleri olarak görüyorlardı. Bir başka deyişle komünel üretim ve komünel edinim, komünel çocuk büyütme ile birlikte yürüyordu. Kadınların bu kardeşliğinin erkek karşılığı, kadınların kardeşliği ile aynı komünel modele sahip olan erkeklerin kardeşliğiydi. Kabileyi oluşturan her klan ya da klanlar, fratrisi erkekler açısından erkeklerin kardeşliği olarak görülürdü. Tıpkı kadınlar açısından kadınların ya da anaların kardeşliği olarak görülmesi gibi. Bu anaerkil kardeşlik içinde her iki cinsin yetişkinleri yalnızca yaşam için gerekli şeyleri üretmekle kalmaz, aynı zamanda topluluğun çocuklarının geçimini sağlar ve onları korurlardı. Bu gibi özellikler kadınların ve erkeklerin kardeşliğini bir ilkel komünizm sistemi haline getiriyordu. Böylelikle başında tekil bir babanın bulunduğu aile ortaya çıkmadan önce babalık işlevleri erkeklerin ailesel değil, toplumsal işlevleriydi. Bunun da ötesinde en başlarda babalık hizmetlerini yerine getiren erkekler klan kız kardeşlerinin eşleri ya da kocaları değil, onların erkek klan kardeşleriydi. Bu düpedüz antik toplumda fizyolojik babalık süreçlerinin bilinmemesinden ötürü değildi. Daha kesin olarak kolektivist üretim ilişkileri ve komünel çocuk büyütme üzerine kurulu bir toplumda bu yersiz bir olguydu. Çocukları ailelerinin büyütmesine öylesine alışmış olan bugünün insanına ne kadar acayip görünürse görünsün, daha sonra tekil babanın kendi karısının çocuklarına karşı yerine getireceği babalık işlevlerini, ilkel komünde klan erkek kardeşlerinin, yani anaların erkek kardeşlerinin, kendi kız kardeşlerinin çocuklarına karşı yerine getirmeleri son derece doğaldı. Bu kız kardeş erkek kardeş klan sistemi içinde ilk değişiklik eş çiftlerinin ya da Engels ve Morgan'ın deyimiyle eş ailelerinin aynı topluluk ve hane içinde bir arada yaşamaya giderek eğilim göstermeleriyle başladı. Bununla birlikte bu düpedüz bir arada yaşama, daha önceki kolektivist ilişkileri ya da kadınların topluluk içindeki üretici rolünü esaslı biçimde değiştirmedi. Evvelce klan kız kardeşleri ve erkek kardeşleri arasında yapılmış olan cinsel iş bölümü, yavaş yavaş karılar ve kocalar arasındaki cinsel iş bölümüne dönüştü. Ama kolektivist ilişkiler hüküm sürdükçe ve kadınlar toplumsal üretimde yer almaya devam ettikçe cinslerin başlangıçtaki eşitliği az çok varlığını sürdürdü. Bütün topluluk bir kadın ve bir erkekten oluşan eş birimlerine tıpkı birimlerin her bir ferdinin emek faaliyetlerine katkıda bulunuşu gibi bakmaya devam etti. Sonuç olarak aile sisteminin şafağında ortaya çıkan eş ailesi günümüzün çekirdek ailesinden kökünden farklıydı. Bizim acımasız rekabete dayalı kapitalist sistemimizde her bir ufacık ailenin ayakta durması ya da çökmesi kendi çabasına bağlıdır. Dış kaynakların yardımına güvenemez. Kadın kocasına bağımlıdır. Çocuklar da kendi geçimleri için ebeveynlerin eline bakarlar. Hatta onları geçindiren ücretliler, işsizlik ve hastalıkla kavrulsalar, ölseler bile. Oysa eşlerden oluşan aile döneminde bireyin temel ihtiyaçlarını beşikten mezara bütün topluluk üstlendiği için böyle bir aile ekonomisine bağımlılık sistemi yoktu. Bugün hepimizin gayet aşina olduğu toplumsal baskıların ve aile çatışmalarının ilkel komünde bulunmamasının maddi temeli işte buydu. Ara sıra erkek egemenliğinin hep var ola geldiği ve erkeklerin kadınlara hep kötü davrana geldiği söylenir ya da ima edilir. Bunun aksi bir biçimde de anaerkil toplumda cinsler arasındaki ilişkilerin bugünkünün tam tersi, yani kadınların erkeklere egemen olduğuna da yaygın biçimde inanılır. Bu iki önerme de antropolojik bulgular tarafından desteklenmemektedir. Yabanıllık çağını yüceltmek ya da geçmişteki bir altın çağa romantik bir geri dönüş çağrısı yapmak niyetinde değilim. Avcılık ve toplayıcılık üzerine kurulu bir ekonomi insanlığın gelişiminde en alt aşamadır. O aşamadaki yaşam koşulları kaba, katı ve haşindi. Yine de o toplum türünde kadın erkek ilişkilerinin bizimkinden temelden farklı olduğunu teslim etmeliyiz. Kadınların kardeşliği ve erkeklerin kardeşliğine dayalı klan sisteminde bir sınıfın diğerini sömürme olasılığı olmadığı ölçüde bir cinsin diğerine egemen olması da olası değildi. Yaşam gereksinimlerinin başlıca üreticileri ve de yeni yaşamların da yaratıcıları olarak kadınlar en seçkin konumdaydılar. Ama bu onların erkekleri ezmelerine neden olmuyordu. Onların komünal toplumu sınıf, ırk ve cins zulmünü dışlıyordu. Engels'in işaret ettiği gibi özel mülkiyetin tek eşli evliliğin ve ataerkil ailenin yükselişiyle birlikte hem genel olarak toplumda hem de aile düzeninde boy gösteren ve ta geçmişlerdeki kadınların yürürlükteki haklarını yok eden yeni toplumsal güçler ortaya çıktı. Eş çiftlerinin düpedüz bir arada yaşamalarından sınırları kesin olarak saptanmış yasal tek eşli evlilik çıkıverdi. Bu kadını ve çocuklarını aileye adını veren, onların yaşam koşullarını ve kaderlerini belirleyen kocanın ve babanın tam denetimi altına soktu. Bir zamanlar kız kardeşler topluluğu olarak birlikte yaşayıp çalışan ve çocuklarını ortak büyüten kadınlar, artık tek tek evlerde efendilerine ve sahiplerine hizmet eden karılar olarak dağıldılar. Önceleri komünde var olan cinsiyete dayalı eşitlikçi iş bölümü, yerini kocasına, evine ve ailesine köle gibi hizmet etmek üzere, kadının giderek toplumsal üretimden uzaklaştığı bir aile iş bölümüne bıraktı. Böylece bir zamanlar toplumun dişi yöneticileri olan kadınlar sınıf oluşumları tarafından aşağılanmaya uğradı. Ve her biri bir erkeğin çocuklarının mürebbiyesi ve onun baş hizmetçisi haline geldi. Kadının alçaltılması kölecilikten feodalizme ve kapitalizme dek sınıflı toplumun her üç aşamasının sürekli bir özelliği olmuştur. Bütün topluluğun üretici faaliyetini yönlendirdikleri ya da bu faaliyet içinde yer aldıkları sürece kadınlar saygınlık ve itibar görürlerdi. Ama aynı aile birimlerine dağılıp evde ve ailede kölece bir konuma girince etki ve güçlerinin yanı sıra saygınlıklarını da yitirdiler. Böyle esaslı toplumsal değişimlerin cinsler arasında yoğun ve kalıcı karşıtlıklara yol açması şaşırtıcı mıdır? Engels'in dediği gibi. O halde tek eşlilik, tarihe hiçbir şekilde erkeğin ve karının bir uzlaşması olarak, hele evliliğin en yüksek biçimi olarak geçmez. Aksine bir cinsin bir diğerince boyun eğdirilmesi olarak, daha önceki tarih boyunca görülmeyen bir cinsler arası karşıtlığın tezahürü olarak geçer. Tarihte görülen ilk sınıf karşıtlığı, tek eşlilikle erkek ve karı arasındaki karşıtlığın gelişmesiyle ve ilk sınıfsal baskıda erkek cinsin dişi cins üzerindeki baskısıyla çakışıktır. Ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni. Bu noktada özel mülkiyet sisteminde tek eşli aile yaşamında kadının ezilmesinin iki düzeyi arasında bir ayrıma işaret etmek gerekir. Sanayi öncesi çağın üretici çiftlik ailesinde kadınlar daha yüksek statüye sahiptiler ve kent yaşamımızın tüketici ailesinde yani çekirdek ailede olduğundan daha fazla saygı görüyorlardı. Tarım ve zanaat ekonomide egemen olmaya devam ettiği sürece büyük ya da geniş aile olan çiftlik ailesi uygun bir üretici birim olarak varlığını sürdürdü. Yaşları ve cinsiyetlerine göre ailenin bütün fertlerinin hayati işlevleri vardı. Ailedeki kadınlar çocuk doğurmanın yanı sıra toprağın işlenmesine yardımcı oluyorlar, ev endüstrileriyle uğraşıyorlar, çocuklar ve yaşlılar da yeteneklerine göre üretim içinde yer alıyorlardı. Sınai ve tekelci kapitalizmin ve çekirdek ailenin yükselişiyle birlikte bu durum değişti. Yıllarca erkek topraktan ve küçük işletmelerden yoksun kalıp, fabrikalarda ücretli işçiler haline geldiğinde yaşamlarını sürdürebilmek için kapitalist patronlara satacak iş güçlerinden başka hiçbir şeyleri yoktu. Bu ücretli işçilerin evvelce çiftliklerde ve ev zanaatlarında gösterdikleri üretken çalışmadan kopmuş olan karıları, kendilerinin ve çocuklarının geçimi için kocalarına tümden bağımlı hale geldiler. Erkekler patronlarına bağımlı hale geldikçe kadınlar kocalarına daha bağımlı hale geldiler. Dolayısıyla kadınlar iktisadi bağımsızlıklarından derece derece soyunduruldukça toplumsal itibarlarını da görünmemiş ölçüde yitirdiler. Sınıflı toplumun başlangıcında çiftlik ailesinde birer üretici haline gelerek toplumsal üretimden ve toplumsal önderlikten uzaklaşmışlardı. Ama üretici çiftlik ailesinin yerini sınai kent yaşamının çekirdek ailesinin almasıyla birlikte ayaklarını bastıkları son zemini de yitirdiler. Kadınlar bu durumda iki berbat seçenekle karşı karşıya kaldılar. Ya kendilerine bakacak bir koca arayacak ve bundan böyle birer ev kadını olarak bir sonraki ücretli köleler kuşağını yetiştirmek üzere kentin kenar mahalle evlerine ya da apartmanlarına kapanacaklardı ya da en yoksul ve talihsiz olanları, çocukların yanı sıra atölye ve fabrikalarda iş gücünün en aşağılanan ve en az ücret ödenen kesimi olarak marjinal işçi konumunda çalışıp alın teri dökeceklerdi. son kuşakların ücretli kadın işçileri kendi işçi mücadelelerini yürütmüşler ya da ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için erkeklerle birlikte mücadele etmişlerdir. Ama bağımlı ev kadınlarının böylesi toplumsal mücadele yolları da olmamıştır. Onlar yalnızca yakınmakla kalıyorlar ya da yaşantılarının sefaleti üzerine kocaları ve çocuklarıyla didişme içine giriyorlardı. Cinsler arası sürtüşme, kadınların erkeklere kölece bağımlılaşması ve boyun eğmeleri ile daha derin ve keskin bir hale gelmiştir. Kutsal ana ve kendini yuvasına adamış dişi kuş olarak kadına ikiyüzlü bir biçimde biat edilmesine karşın kapitalizmde kadının değeri en alt düzeye inmiştir. Ev kadınları pazar için emtia üretmedikleri ve de vurguncular için artık değer yaratmadıklarından kapitalizmin uygulamaları açısından merkezi bir yerleri yoktur. Bu sistemde varlıklarına gerekçe olarak üç şey kalır geriye: çocuk yetiştirmeleri, evin hademeliğini yapmaları ve aile için tüketim maddeleri satın almaları.